Ayrım 11.
Macpherson yatakhaneye girdi ve gelip onun yatağının yanına oturdu. Deb dedi yumuşak bir sesle. Mr. Ellis'le alay etmekten vazgeç olur mu? Niye ben dedi Deborah. Hepinizin onu rahat bırakmasını istiyorum. Artık şaka yok. Hobbes'tan söz etmek de yok. Bunu herkese söyleyecek misin? Sakınca bir iyilik etme dürtüsü ve dünyaya özgü bütün güdüleri ve simgelere yönelik sakınca bir kuşku sağduyuyu bastırıp bu soruyu sormaya itmişti onu. Ha ha dedi Macpherson, koğuştaki herkese. Maria ile Lena'ya bile mi? Bunlar hastalarca bile koğuşun en hasta kişileri sayılıyordu. Deb, onu rahat bırak. Bir an Macpherson'ın onu kullandığı duygusuna kapıldı Deborah. Macpherson koğuşta hiç kırıcı olmadan hastalara takma atlarla seslenmeyi başaran tek kişiydi. Ama şu anda kırıcı bir hali vardı. Niye ben? Siz normal olanların bizim bunun dışında geleneklerinizin ve alışkanlıklarınızın dışında olduğumuz düşüncesinde birleştiğinizi sanıyordum. Ben iyi bir insan değilim, kibar da değilim ama Hobbes hakkında senden daha çok şey biliyorum. O bizden biriydi. Onu bizden ayıran tek şey güvenlikte olmak için bağrına bastığı o 3 santim boyundaki madeni anahtarıydı. Ellis de onun gibi biri. Onu ve nefretini tanıyorum. Macpherson'ın sesi alçaktı ama öfkesi gerçekti ve Deborah bu öfkenin onun ta içinden daha önce hiç görmediği bir yerden geldiğini sezmişti. Bütün hasta insanların hastanelerde olduğunu mu sanıyorsun sen? Siz kızlar acı çekmenin tekelinizde olduğunu mu sanıyorsunuz? Para meselelerinden söz etmiyorum. Fazlasıyla yapılıyor bu zaten. Ama sana şu anda dışarıda yaşayan bir sürü insanın yardım istediğini ama bunu elde edemediğini söylemek istiyorum. Zihinsel bir sorunu gördüğün an tanıman gerekir. Öteki hastaları hiç kızdırmıyorsun. Hiçbirinin aleyhinde bir şey söylediğini de duymadım bugüne kadar. Deborah Carly'e söylediklerini hatırladı ve yeniden suçluluk duydu. Ellis'i rahat bırak Dev. İleride bunu yaptığına memnun olacaksın. Denerim. Macpherson ona dikkatle baktı. Deborah karanlıkta onun yüzünü seçemiyordu ama sakinleştiğini sezdi. Sonra Macpherson arkasına dönüp yatakhaneden çıktı. Deborah bir süre ilacın etkisiyle direnmeye ve Macpherson'ın neyi nasıl söylediğini düşünmeye çalıştı. Macpherson'ın sözleri katı ama doğruydu ve öfkesinin gerisinde bir çağrışım, her yerde ender bulunan ama bir akıl hastanesi koğuşunda paha biçilmez bir mücevher kadar değerli olan bir çağrışım, eşit insanlar arasında oluşan yapmacıksız bir saygı çağrışımı vardı. Bunun getirdiği sorumluluk karşısında Deborah'ın kapıldığı korkuya yeni bir duygu katışmıştı. Sevinçti bu. 12. bölüm. Geçenlerde yaptığımız görüşmede konuştuğumuz bir şey aklıma takıldı dedi Doktor Freed. Hastalığının bir yanardağ olduğunu, kız kardeşinin yamaçları kendi başına donatması gerektiğini söylemiştin. Kendine ve bana ne anlatmaya çalıştığını biliyor musun şimdi? Bunu tanrıların, şeytanların ve bütün şu yere krallığının kendi kendine yarattığın şeyler olduğunu anlıyor musun gerçekten? Ben kesinlikle böyle söylemek istemedim dedi Deborah korkuyla geri çekilerek. Hala koronun insan yıllarını terennüm ettiğini duyuyordu. Kendine gel. Hepsi senin beyninin ürünü. Yere gerçektir. Sana gerçekmiş gibi geldiği konusunda hiç kuşkum yok. Ama başka bir şey daha söylüyormuş gibisin sanki. Hastalığın kendisinin genellikle hastalık belirtileri sanılan şeylerden ayrı bir şey olduğunu. Belirtilerin hastalığı belirtmesine, hastalıkla ilgili olmasına karşın bunların farklı şeyler olduğunu söylemek istiyorsun değil mi? Evet öyle. Peki öyleyse. Şimdi benim yeniden geçmişini, yamaçlarının donanmasından önceki günlere götürmeni ve benimle birlikte bu yanardağa bir göz atmanı istiyorum. Doktor Fred, Deborah'ın gözlerinde beliren korkuyu görünce ekledi. Hepsi aynı anda değil tabii, birer birer. Büyük aldatmacaları ve ayrıca yaşamın kaçınılmaz ama duygularıyla inançlarından ötürü Deborah'a onun sonunu hazırlamak için oluşturulmuş bir planın herkesin bildiği ancak kimsenin bildiğini itiraf etmediği gizli bir oyunun parçalarıymış gibi gelen pek çok küçük kandırmacayı daha önce incelemişlerdi. Aylarca süren bir tedaviden sonra Deborah Dünyanın ona bu denli korkunç görünmesinin birçok nedeni olduğunu öğrenmeye başlamıştı. Hükümdar büyük babasının gölgesi bütün hanedanın üzerinde kapkara bir halde duruyordu hala. Deborah sık sık geriye dönüp büyük babasının bildik sesiyle "Sınıf ikincisi olmak yetmez, birincisi olmalısın. Birisi seni kırdığı zaman hiç ağlama, gül. Seni üzdüklerini bilmelerine asla izin vermemelisin." dediğini duyar gibi oluyordu. Bu sözlerin tümü de gizli oyunun gülüşen ortaklarına yönelikti. Gurur sanki her gün yapılan bir şeymiş gibi soylu bir biçimde üzüntüden ölme yetisi anlamındaydı. Büyük babasının onunla gurur duyması bile öfke niteliğindeydi. "Sen zekisin, hepsine günlerini göstereceksin." Kendi kendine espri yeteneğini geliştirmiş, iğneleyici, acı sözcükler türetmişti büyük babası. Kadınlara inek ya da doğurgan orospu gibi atlar yakıştırıyordu ve bir gün ona büyüyüp işe yaramaz bir kadın olacağını söyleyip yanağına hafif bir tokat indirmişti. Deborah, aptal ve nankör insanlarla dolu koca bir dünyaya karşı savaşacak ve bir kadın olmasına karşın onun savaşını kazanacaktı. Sakat bir göçmenle çoktan ölmüş bir Letonyalı kont arasındaki o eski ve gizemli savaşı. Deborah'ın yetiştiği yer ve dönemde Amerikalı Yahudiler kısa bir süre önce Avrupa'dan kaçmalarına neden olan savaşların aynını sürdürmek zorunda kalmışlardı. Sonra Nazilerin Avrupa'nın her yanına yayılıp nefretlerini Amerika'ya da haykırmalarıyla doruğa ulaşan yeni savaşlar ortaya çıkmıştı. Büyük kentlerde birlikler yürüyüşler yapıyor, sinagoglara gettolardan çıkmaya kalkışan Yahudilere hakaretler yağdırıyorlardı. Deborah, Lula'nın evine boya atılmasını, kimi Çek Yahudilerinin Polonya sınırına doğru koşarken özgürlük arşı Polonyalılar tarafından vurulduğunu yazan gazetenin yanı başına konmuş fare ölülerinin kokuşmasını gördüğünü hatırlıyordu. Bu nefreti çok iyi tanımış, bir iki kez de çevredeki kabadayıların saldırısına uğramıştı. Ama büyük babası sanki bunda gizli bir kanıt bulmuş gibi övünçle, "Kıskançlık derler buna. En iyiler ve en zekiler her zaman kıskanılır. Hep dimdik yürü ve seni üzerlerse bunu onlara belli etme," demişti. Ardından sanki nefretini esprisinin arasından onu gözetliyormuş gibi, "Göstereceksin onlara. Sen bana benziyorsun. Onların hepsi aptal, topu birden. Bir gün onlara göstereceksin," diye eklemişti. Deborah'ın onlara gösterdiği şey bir ihbarcı, aldatıcı, yoldan çıkarıcı bir kişi olmuştu. Erken gelişen kişiliğiyle gösterdiği. Gerçi bir gün biri olacağını düşündüren kimi belirtiler yaşlı adamı haklı çıkarıyor gibiydi. Deborah keskin zekasını dünyayla yaptığı silahlı ateşkes boyunca uzun süre yetişkinleri ürkütüp şaşırtmak için bir silah olarak kullanmıştı. Ama yaşıtlarını bir an bile kandıramamıştı. Çocuklar onun ne olduğunu hemen anlıyor ve korkularından gelen bir kurnazlıkla onu yıkmaya koyuluyorlardı. "Şu YR tohumunun atıldığı toprak buna hazırmış demek ki," dedi doktor. Yetişkinler dünyasının aldatmacaları büyük babanın gösterişçiliği ile senin ondan daha açık seçik biçimde algıladığın dünya arasındaki büyük uçurum kendi erken olgunlaşmış kişiliğinin senin özel bir insan olduğun biçimindeki yalanları ve özel biri oluşun yetişkinlere neden ve etkileyici gelirse gelsin kendi yaşıtların arasında başa geçemediğin biçimde bir acı gerçek. Hizmetçiler ve ithal giysilerle özen gösterilerek yetiştirilmiş zengin bir küçük kızla şey arasındaki uçurum. Şey, ne arasındaki, neredesin şu anda? Bilmiyorum, dedi Deborah. Ama daha önce de bulunduğu bir yerdeydi şu anda. Hiçbir renk yok, yalnızca grinin tonları. O iri ve beyaz. Ben ufacığım ve aramızda parmaklıklar var. Yemek veriyor. Gri, yemem. Nerede benim? Benim, senin neyin? Kurtuluşum, dedi Deborah hiç düşünmeden. Devam et, dedi doktor. Benim kimliğim, sevgim. Doktor Freud onu bir süre dikkatle süzdü. Sonra içimde bir ön sezi var. Benimle birlikte onu sınamak ister misin, dedi. Bu konuda bana güveniniz var mı? Tabii var. Yoksa birlikte yürüdüğümüz şu bilim dalı var olmazdı. Kendine ve gerçeğe ilişkin temel bilgilerin doğru. Bilgilerine güven. Haydi hemen başlayın öyleyse, yoksa psikiyatri yok olacak. Kahkahalar. Sen çok küçükken annenin gebelikle ilgili bir sorunu olmuştu değil mi? Evet, düşük yapmıştı. Bebekler ikizdi. Ve sonra bir süre dinlenmek için evden ayrılmıştı değil mi? Birden geçmişi aydınlatan bir ışık yandı. Güçlü ve zorlu bir gerçekten bir ses belirir gibi oldu. Beyzbol oynanırken hızlı atılan bir topun pat diye top tutucunun eldivenli elinin içine düşmesini andıran bir sesti bu. Bir bağlantıydı. Deborah sesi dinledi. Sonra dili dolaşa dolaşa öteki dünyaya özgü bir yalnız bırakılma deneyiminden başka bir şey olmayan bu çok eski karabasanın eksik yerlerini doldurmaya başladı. Beyaz şey bir hemşireydi galiba. Sıcak olan her şey yok olmuş gibiydi. Şimdi de sık sık bu duyguya kapılıyorum. Ama o sırada gerçekten öyle bir yerde bulunmam kesinlikle olanaksız diye düşünmüştüm. Parmaklıklar bir çocuk karyolasının parmaklıklarıydı. Benim yatağımın parmaklıklarıydı herhalde. Hemşire uzak ve soğuktu. Hey hey, şu anda dostça görünen ışık birden başka bir şey daha aydınlattı ve bu ani aydınlık önemsiz sıradan bir bağlantıyı görkemli olağanüstü bir keşfe dönüştürdü. Parmaklıklar karyolanın parmaklıkları. Soğuk renkleri görme yetisinin kayboluşu. Şimdi de olan şey bu. Kuyuyla ilgili bir şey. Şimdi de olan şey bu. Şimdi de. Kuyuya düşmeyi beklerken gözlerimi kapatan kara sargılar işte o karyolanın parmaklıkları. Soğuk da o soğuk. Neden yalnızca bir palto giyerek sona erdirilemeyecek bir soğuk olduğunu merak edip duruyordum. Sözcük sağanağı dindiğinde Dr. Fred gülümsedi. Terk edilmek ve sevgisiz kalmak kadar büyük bir şey demek ki. Öleceğimi sandım ama sonunda hepsini hatırladım işte. Deborah hayaller içindeyken bir an durakladı, sonra sürekli olarak kafasını kurcalayan bir şeymiş gibi ansızın bir soru çıktı ağzından. Bu kara sargılar niye herkeste olmuyor? Herkes ara sıra belki bir ya da iki hafta yalnız kalıyordur mutlaka. Hatta anne ve babalar ölüyor ama çocuklar aklını kaçırmıyor. Retinaların önüne bir aşağı bir yukarı oynayan kara matem sargıları da olmuyor. Bu durum nedense yanlış yaratılmış olmasının, kusurun aslında genlerinde kötü bir tohumdan gelişinde olmasının bir başka güçlü kanıtıymış gibi geldi Deborah'a. Ve doktorun ona acıyarak karşı çıkmasını, yereye dönüş yolunu aydınlatacak o bildik ve rahatlatıcı yalanı söylemesini bekledi. Ne var ki duyduğu sözler katıydı. Anılar biçim olarak değişmeyebilir ama yıllar boyu önlemlerinin vurgulanması onlara korkunç boyutlar kazandırabilir. Terk edilmenin yarattığı soğuğu, parmaklıkları ve yalnızlığı sık sık aklına getirirsen her seferinde içinin derinliklerinden sana "Görüyor musun? Gene de yaşam böyle işte." diyecektir bu deneyim. Doktor görüşmenin bittiğini belirtmek için ayağa kalktı. "Biz epeyce iş başardık. Geçmişin hayaletlerinin bugün seni hala hangi konularda ele geçirmeye çalıştıklarını öğrenmiş olduk." Deborah, "Bunun bedeli ne olacak acaba?" diye mırıldandı. Doktor Deborah'ın koluna dokunarak, "Bu bedeli sen saptayacaksın. Şu yereyi söyle de araştırmamız sırasında seni zor durumlara düşürmeye falan kalkmasın." Deborah anlaşılmaz bir dokunma korkusu yüzünden kolunu hızla doktorun elinin altından çekti. Haklıydı da, çünkü elin koluna dokunduğu yerden dumanlar çıkmaya, kazak kolunun altındaki yanık et kokusu kabarıp acımaya başlamıştı. "Özür dilerim," dedi doktor, Deborah'ın yüzünün sarardığını görünce. "Sen hazır olmadan sana dokunmayı düşünmüyordum aslında." "Yıldırım okları," diye yanıtladı Deborah ve kazağının kolunun içinden kavrulmuş haldeki etine bakıp böyle bir gücün isabet ettiği yer olmanın korkunçluğunu düşündü. Böyle bir mantık saldırısı karşısında şaşkına dönen doktor, önünde duran hastanın titreyen gövdesinin gerisine aradıkları hayaletin bir an keyifli bir halde görünüp kaybolduğu noktaya bakmaktan başka bir şey yapamadı. "Birlikte var gücümüzle çalışacağız ve anlayacağız. Dayanabildiğimiz sürece," dedi Deborah. 13. Bölüm. Zaman akıp gidiyordu. Deborah bir tenis topu gibi yerde evreden evreye, yeryüzünden boşluğa, gün ışığından karanlık pencereye, normal insanların zaman olgusunu belirleyen sınırların birinden ötekine savrulup duruyor, bu geçişler sırasında Mr. Ellis'a da katı davranmamaya çalışıyordu. Onu Hobbes'un adıyla rahatsız etmiyordu artık ve ona karşı neşeli olmasa bile uysal davranıyor, onun şehitliğine varlığına elinden geldiğince katlanıyordu. Hastaneye bir öğrenci hemşire grubu gelip gitmişti. Kimisi, akıl hastası olan kişiler artık kendilerinde korku uyandırmadığı için rahatlamış, kimisi de akıl hastası kadınların söze dökülmüş düşünceleriyle kendi söze dökülmemiş düşünceleri arasında gizli bir benzerlik olduğunu sezip dehşete düşmüştü. Koğuşa yeni bir öğrenci grubu gelmişti ve Konstantinya'nın aklına estiği an çırılçıplak soyunmasına, Helen'ın incelikli ve kemik kırıcı şiddetine ve Deborah'ın sabit bakışlarına alıştırılıyorlardı. Bir gün bu genç hemşirelerden biri oldukça yüksek bir sesle, "Bu çocuk sanki ben burada hiç yokmuşum gibi bakışlarıyla beni delip geçiyor," demişti. Daha sonra Deborah bu hemşireyi "yok olan yanlış" diye fısıldayarak onu rahatlatmaya çalışmıştı. Bu sözüyle orada olmayan kişinin bu güzel hemşire değil, bu çirkin hasta olduğunu söylemek istemişti. Gel gelelim bu yanlış oluşturulmuş sözcükler yalnız korku içindeki öğrencinin daha büyük bir ürküye kapılmasına yol açmıştı. Ve Deborah kendisiyle insan denen tür arasındaki aşılmaz uzaklığı bir kez daha ayrımsamıştı. Deborah holün gerisindeki küçük tecrit odasında ayakta duruyordu. Bir hemşire yemek tepsisini getirmişti. Hemşire eli ayağı dolaşarak anahtarı, farklılığın simgesi, bulmaya çalışırken yüzü sapsarıydı. Onun gibi bir akıl hastasına bakmak görevi verildiği için gördüğü gizli karabasanların korkunçluğunu hatırlamıştı belki de. Deborah en azından bu karabasanları paylaşıyor, anlıyor, onlara inanıyordu. Bunu fısıldayarak hemşireyi rahatlatmaya çalıştı. Ama onun korkudan yüzünün gerildiğini, arkasına dönüp sendelediğini ve yitirmek üzere olduğu dengesinin son kırıntısına tutunmaya çalıştığını gördü. Bu sakarlık onları benzer kılmıştı. Onun için Deborah neredeyse içgüdüsel bir hareketle elini uzattı. El hemşirenin koluna ulaşıp bir saniye kadar kolu tuttu. Oluşturulan denge genç kadını yakalayıp doğrulmasını sağladı. Ama hemşire korkusunun verdiği bir güçle kolunu çekip yalpalayarak odadan fırladı. "Acı çek," dedi Deborah yeğreğdeki toplanmış olan varlıklara. Yeğreğce bir selamlaşma eğretilemesiydi bu. "Yıldırımların ve yanıkların ileticisiyim ben. Bunlar benden doktora geçiyor. Ondan da hemşireye doğru akıyor. Ben burada hep bakırdan bir tel oldum. Oysa insanlar beni pirinçten sanıyorlardı." Anterabbi güldü. "Aklını kullan," dedi bitimsiz, sonsuz, alevli düşüşü içinde kıvılcımlar saçarak. "Bu odanın, bu koğuşun, bu hastanenin hepsinin dışında bu hemşire, vardiyası bitince senin hiçbir zaman anlayamayacağın, hiçbir zaman tanıyamayacağın bir madde içinde gülecek, yürüyecek, soluyacak. Onların soluduğu hava, kanları, kemikleri, gece ve gündüzleri seninkilerden farklı bir maddeden oluşuyor. Senin madden onlar için ölümcül. Senin madden onlara bulaşırsa ölürler ya da delirirler. Kuyu gibi bir şey değil mi?" "Tas tamam öyle." Deborah içindeki bu yıkma gücü karşısında kapıldığı dehşetle bir çığlık attı. Yere düştü ve hafifçe inledi. "Çok büyük bir güç, çok büyük bir zarar. Kimse böyle incinmesin, böyle olmasın, böyle olmasın, böyle." Sonra yeğreğdeki rütbesini ve adını takınıp ayağa kalktı. Yerde yatar durumda bıraktığı kimliği, karnının aşağısını çürük bir kavun gibi ezilen tümörlü yeri tekmelemeye başladı. Bu veda töreninin incecik çığlıkları yankılanırken parmaklıklı pencerenin dışındaki gökyüzü karanlığı yüklemeye başlamıştı. Deborah dışarı baktı. Ayakta olduğunu, pencerenin önünde durduğunu ve yavaşça "hepiniz bırakın öleyim" dediğini ayrımsadı. Hepsi birden saldırırsa artık yaşayamayacağını biliyordu. Çektiği bu acıya değecek hiçbir coşku, mutluluk, huzur ya da özgürlük yoktu. "Yok edin beni, Anterabbe, Koro, ötekiler, ilk ve son kez olarak dünyaya çarpıp parçalayın beni." Derken dışarıdan odadaki ışık yakıldı ve kilidin içinde bir anahtar gıcırtısı duyuldu. Vardiya değiştirici hemşire neşeyle "şöyle bir bakıyoruz," dedi. Ama Deborah'ın yüzünü görünce arkasındaki hemşireye dönüp "hemen koğuş denetimini tamamla ve bir tulum hazırlat," dedi. Deborah nasıl bir kimlikte ve nasıl bir görünümde olduğunu bilmiyordu ama çok rahatlamıştı. Besbelli kederi maskeden dışarı sızdığı için yardım geliyordu. göz deliklerinden belli diye mırıldandı az sonra gelen kişilere. Deborah kuyudan çıktığında kendini karanlığın içinde buldu. Kocaman bir balina gibi bir denizin derinliklerinden başka ilkeleri ve iklimleri olan bir maddeydi bu, yüzeye çıkmıştı. Yeryüzü alacakaranlığın başlangıcını belirleyen pencereden bir başka pencerenin dışındaki geceye dönmüştü. Şimdi iki yatak ve ötelerde camın parmaklıkların tel örgünün ötesinde yıldızlarla donanmış koyu bir karanlık vardı. Işıltıları bu üç maskeli pencereden bile görülebilen yıldızlarla bezenmiş güzel bir geceydi. Öteki yataktan hafif bir ses geldi. "Kim o?" diye sordu Deborah. "Burnu kaşıntılı hanımefendi," diye yanıtladı Helen. "Burnu kaşıntılı Milho Venüsü." "Tulum derken gözüne bir saç telinin girdiği oldu mu hiç?" diye sordu Deborah. Zaman zaman gözüne bir saç teli ya da toz girdiğinde çektiği sıkıntılar gelmişti aklına. İnsan ellerini uzatamayınca bu lanet olası küçük rahatsızlıklar dünyanın en büyük sorunu haline geliyordu. "Ben kendim gözümün içindeki saç deliyim," dedi Helen sakin bir sesle. "Sen de öylesin." Deborah bu sonsuz keşfin verdiği dinginlik içinde öylece yattı. Zihni her şeyi berrak bir biçimde görebiliyordu. Bir süre bitişik yatakta ikiz kardeşiymiş gibi yatan Helen'ı düşündü. Helen sert ve genellikle öfkeli olduğu halde Deborah onun zekasına saygı duyuyordu. Kendisine özgü hüzünlü ve direngen tavrıyla Helen da Alice'a eziyet etmekten vazgeçmişti. Helen çoğun çevresiyle büyük bağlantısını koparıyor, ulaşılmaz oluyordu. Kimileğinde apansızın söyleyiverdiği acı, iğneleyici, bıçak gibi keskin bir iki cümleyle ya da herkesi şaşkına çeviren sert bir saldırıyla bu yalıtılmışlığından sıyrılıyordu. Ama Deborah her şeyi açık ve olağan bir biçimde düşünebildiği dingin anlarında kendisininki kadar umutsuz bir hastalığı olsa da Helen'ın içinde boyutu belirsiz bir güç, bir istenç, iyileşmesini sağlayacak bir şey olduğunu biliyordu. Helen başaracaktı, biliyordu bunu. Bu nedenle Helen'a karşı beslediği duygu bir kıskançlık, saygı ve korku bileşimiydi.